Ayrım 17. Sayfa 178. Büyük Burjuvazi. Çorum, Alaca, Sungurlu gibi küçük şehir ve kasabalarda genellikle büyük burjuvazinin kendisi değil, dalları ve kolları bulunur. Banka ve sigorta şubeleri, bayilikler, temsilcilikler, bölgenin özelliğine göre değişen çeşitli işletmeler, devlete ait işletmeler, satış mağazaları vesaire. Türkiye'de büyük sermaye tekerleşmiştir ve devlet cihazı tekerlerin tabiyetine girmiştir. Öte yandan Türkiye'de büyük burjuvazi işbirlikçi karakter taşır. Çünkü emperyalist tekerlerin, yani emperyalist ülkelerin kapitalistlerine hizmet eden ve bunlar tarafından desteklenen bir sınıftır. Çorum, Alaca ve Sungurlu'da emperyalist tekerlerin ve büyük burjuvaziye ait işletmelerin dalları ve kolları şunlardır: oto, kamyon ve traktör temsilcilikleri, akaryakıt, mazot, benzin, gaz bayilikleri, çeşitli bağlı işletmeler, kooperatifler, sigorta şirketleri, çimento fabrikası, linyit işletmeleri vesaire. Emperyalist tekerlerin ve büyük burjuvaziye ait işletmelerin dalları ve kolları çoğu kere orta burjuvazinin üst kesimleriyle, özellikle ticaret burjuvazisiyle birleşmiş durumdadır. Temsilcilikler, bayilikler onlara verilmiştir. Sungurlu'daki durumu gözden geçirelim. Fiat Traktörü Sungurlu temsilciliğini Tarım Kredi Kooperatifini ve Şeref Köylü isimli biri yapmaktadır. Şeref Köylü zengin biridir. Traktörü İstanbul temsilciliğinden arıyor ve her traktörden en az 5.000 lira kazanıyor. Tarım Kredi Kooperatifi traktörü zirai donatımdan alıyor. Ayrıca traktör lastiği, gübre, tohum, yem ve tarım aletleri satıyor. MAN, BMC, Dodge, Ford, otokamyon temsilciliğini Sungurlu'nun milyonerlerinden biri olan Evliya yapmaktadır. Bu adam 88 bin lira vergi veriyor. Eskiden bir tüccar. CHP döneminde gaz yağı bayiymiş. Ayrıca lokantası var ve İstanbul'a toptancılara ve ihracatçılara kamyon dolusu tilki, tavşan, kurt derileri, tiftik, yapağı, çekirdek alıp gönderiyor. Tarım aleti ve otolastiği satar. Zaten TKK, Şeref Köylü ve Evliyalardan başka otolastiği satan yoktur. Kesme şeker bayidir. Bütün bakkallara, şekercilere, kahvecilere şekeri o satar. Petrol ofisi mazot ve gaz bayidir. Traktör, kamyonet, otobüs ve değirmen sahiplerine mazot ve gazı o satar. Petrol ofisi benzin satış istasyonu vardır. Shell mazot bayi Sungurlu'nun diğer bir milyoneri olan Uzarlardır. Bunlar ayrıca oto parçası, buzdolabı, çamaşır makinesi, ipragaz vesaire satarlar. Uzarların Shell benzin satış istasyonu vardır. Lokanta ve bakkaliyeleri vardır. Bakkaliyeyi dağıttılar. Daha önce sözünü ettiğimiz 2000 dönüm toprak sahibi ve AP ilçe başkanı Hacı Nuri, şimdi de bir de TP benzin satış istasyonu kurmuştur. Sungurlu'nun milyonerlerinden olan manifaturacı Ulusaldır'ın şimdi de bir BP benzin satış istasyonu vardır. Sungurlu, Çorum yolu üzerindeki Mobil Benzinliği Ulusoy firmasına, Shell Benzinliği zengin bir köylüye aittir. Öte yandan banka kredilerinin büyük çoğunluğunu zengin köylülerin ve şehir orta burjuvasının üst kesimleri, özellikle tacirler, manifaturacılar, zahireciler, hırdavatçılar, tuhafiyeciler, halıcı ve mobilyacılar, çimento ve kömür tacirleri, sebze komisyoncuları, yedek parça, buzdolabı, çamaşır makinesi vesaire satıcıları alır. Bunların önemli bir kısmı daha önce de belirttiğimiz gibi veresiyecilik, faizcilik, tefecilik de yaparlar. Devlet dairelerinde en itibarlı ve nüfuzlu kişiler bunlardır. Bunlar arasından adamını bulamayan köylülerin işleri imkanı yok, yürümez. Gerici partilerin önemli mevkileri, belediye reislikleri vesaire bunlara aittir. Milletvekili adayları ya bunlardır ya bunların tasvip ettiği kişilerdir. Bunlar emperyalizmin ve büyük sermaye sahiplerinin taşradaki dayanaklarıdır. Tefeciler, faizciler, veresiyeciler, istifçi kara borsacılar, komisyoncular. Bunlar asalak takımıdır. A tefeciler. Tefeciler deyince genellikle sıkıntıya düşen üreticilere borç para verip karşılığında üreticilerin ürününe yok pahasına el koyan ticaret erbabı anlaşılır. Alaca ve Sungurlu bölgesinde üzerinde tefecilik yapılarak ürün pek olmadığı için fındık, süt, tütün, ayçiçeği vesaire gibi tefeciliğin bu şekli pek görülmez. En çok yetişen ürün buğdaydır. Buğday üzerinde böyle bir şey olup olmadığını araştırdık. olmadığını söylediler. Daha sonra en çok satılan ürünler üzüm, pancar tohumu ve sulak yerlerde yetişen patates, soğan, fasulye vesairedir. Bunları pancar tohumu hariç pazarda tüccar ve tüketici alır. Yani borcu karşılık el koyma olayı yoktur. Varsa bile önemsizdir. B. Faizciler. Faizciler ihtiyacı olan kişilere yüksek faizlerle borç verirler. Aylık %5-6, bazen %10. Borç senedine alınan para değil, ödenme süresinin sonunda faiziyle birlikteki tutarı yazılır. Karşılığında borçlunun tarlası veya başka bir mülkü ipotek edilir. Alaca ve Sungurlu çevresinde yaygın olan budur. Bu da bir nevi tefeciliktir. Kimler faizcilik yapar? Birincisi, bu işi meslek edinmiş olan kimseler yapar. Bunlar çeşitli şekillerde biriktirdikleri paralarını faize vererek havadan binlerce lira sağlarlar. Bunların içinde 3-5 bin lirası olanlar bulunduğu gibi birkaç yüz bin lirası olanlar da vardır. Bunlar hem köylerde hem de şehir ve kasabalarda bulunur. Mesela Sungurlu'da bir arzuhalci, bir işsiz ve toprak sahibi açıktan açığa faizcilik yapmaktadır. Borcunu ödemeyen borçlu, ipotek ettirdiği evini, toprağını kaybetmektedir. İkincisi, faizliği başka mesleğin yanı sıra yapanlar vardır. Bunlar köylerde çoğunlukla yukarı orta halli köylüler ve zengin köylülerdir. Özellikle zengin köylülerin üst kesimleri. Şehir ve kasabalarda küçük ve orta tacirler çeşitli ölçülerde faizciliğe bulaşmışlardır. Faizcilerin içinde dediğimiz gibi az parası olanlar da vardır. Bunlar faize çok para veremezler ve faizle geçimlerini ancak temin edebilirler. Bunlar evlerini kiraya verir gibi paralarını faize verirler. Halka asıl soyanlar büyük faizcilerdir. Bunlar bir kişiye 10 bin, 20 bin lira gibi büyük miktarda para verir ve çok yüksek faiz alırlar. Faizciliğin başka şekilleri de vardır. Biri, para faizsiz, tarla icarsız diye bilinen şekli. Borç veren faiz almaz. Buna karşılık borçlunun toprağını işler ve ürününü kaldırır. Ta ki borç ödeninceye kadar. Bir başkası, para faizsiz, ev icarsız diye bilinen şekil. Ev sahibi, kiracıdan belli bir miktar para alır, bu parayı işletir. Kiracı çıktıktan sonra parasını geri verir. C. Veresiyeciler. Veresiyeciler, sattıkları malın parasını sonradan alırlar. Fakat malın fiyatını nispetle büyük ölçüde arttırırlar. Bazen 2-3 misli arttığı olur. En çok veresiyecilik yapanlar manifaturacılar, halı, mobilya, karyola, kilim tacirleri, tuhafiyeciler, buzdolabı, çamaşır makinesi, elektrik süpürgesi, ipragaz, mobilgaz, radyo, pick-up vesaire satıcılarıdır. Küçük bakkallar, kasaplar vesaire arasında da veresiyecilik vardır. Fakat bunlarınki diğerlerinin yanında önem taşımaz. En çok veresiye ve taksitli alanlar ise köylülerdir. Harman veresiyesi, pancar veresiyesi. D. İstifçi ve kara borsacılar. Çimento, demir, bazı yiyecek maddeleri, tacirleri, sattıkları malın fiyatının artacağını tahmin ettikleri zaman, malın satışını durdurur ve istif ederler. Malın fiyatı arttığı zaman piyasaya sürerler ve büyük vurgun vururlar. Bunun yükünü de en çok şehir ve köy yoksulları, orta köylüler ve şehir küçük burjuvazisi çeker. Sigara gibi ufak şeyler satan küçük kara borsacılar da vardır. Diğerlerinin yanında bunlarınki pek önem taşımaz. E. Komisyoncular. Nakliyecilikte, emlak ve hayvan alım satımında, sebze veya meyve alım satımında yaygındır. Bunların içinde en çok vurgun vuranlar Çorum halindeki sebze komisyoncularıdır. Özetleyelim. 1. 1950'lerden itibaren önce şehir ve kasabalar, sonra da köyler hızla ticaretin içine girdiler. Emperyalist tekerlerin ve büyük sermaye sahiplerinin mamulleri, şehir ve kasabaların pazarlarını istila etti. Tarımın ticaret alanına girmesiyle köylülerin zengin ve yoksul köylüler olarak bölünmeleri hızlandı. Ve bu bölünme hala devam ediyor. Zengin köylülerin özellikle üst kesimleri ticarete, arsa spekülasyonuna, tefeciliğe de el atarak sermayelerini artırmaya başladılar. Bunlar emperyalizmin ve büyük sermaye sahiplerinin köylük alanlardaki dayanağı oldu. 2. Şehir ve kasabalarda el zanaatleri ve imalatçılık can çekişirken, emperyalizmin ve büyük sermaye sahiplerinin mamullerine dayanan ticaret alabildiğine yayıldı ve gelişti. Ticarete atılan zengin köylüler ve zanaatkarların üst kesimleriyle eski ticaret erbabının bir kısmı, vurguncu ticaretkarlarıyla %100 kârlar sağlayan veresiyecilikle, faizcilikle, istifçilikle, bankaların kredi vesaire desteğiyle zenginleştiler. Orta burjuvazinin üst kesimini meydana getiren tacirler, emperyalist tekerlerle ve büyük sermaye sahipleriyle, bayilikler ve temsilcilikler vasıtasıyla sarmaş dolaş oldular. Ve bu süreç hala devam ediyor. Bunlar da emperyalizmin ve büyük sermaye sahiplerinin şehir ve kasabalardaki dayanağı oldu. 3. Bütün bunlar küçük üretici kitlelerin, köylülerin ve şehir küçük burjuvasının geniş kesimlerinin iflasa, sefalete, açlığa sürüklenmeleri ve mülklerinden edilmeleri pahasına olmuştur ve olmaktadır. Hatta orta burjuvazinin bir kesimi de, özellikle imalatçılar, gittikçe yoksullaşmaktadır. Bütün bu sınıflar ve zümreler ise, başını işçi sınıfının çektiği demokratik halk devriminin şehir, kasaba ve köylerdeki dayanağıdır. 29 Ağustos 1971 Antep. Yoldaşlar, oraya kendim gelemediğim için bu pusulacığı gönderiyorum. Oraya gelemeyişimin birinci sebebi burada ortaya çıkan aksiliktir. Eğer zamanını düzeltemezsek pratik faaliyetimizi geniş ölçüde aksatabilir. İkinci sebebi ise oraya gelmenin herhangi bir fayda sağlamayacağını, aksine tartışmaların normal seyrinden çıkartıp belki de zararlı bir yola sokacağı konusunda bende uyanan kanaattir. Bu kanaat de şuradan vardır. Bugüne kadar ne zaman hareketimizin hatalarına karşı bir eleştiri yöneltmişsem, her seferinde bir arkadaşımızın bütün yoldaşlık sınırlarını aşan düşmanca saldırılarıyla karşılaştım. Geçen gün saflarımızda ortaya çıkan sol oportizmin eleştirisiyle ilgili metni tartışırken yine aynı şey oldu. Sosyalist kurultay ve legal parti kurma kararını eleştirmem üzerine arkadaş bana büyük bir hiddetle oportunist ve sabatör ithamını yapıştırdı. Bunu da göz önüne alarak yazılı bir metin göndermeyi daha uygun buldum. Yoldaşlar, sol oportunizmin eleştirisiyle ilgili olarak benim belirtilmesini gerekli gördüğüm noktalar şunlardır. Bunların ortaya çıkmasında esaslı iki etmen vardır. Birincisi, kadrolarımızın hemen tamamının küçük burjuva aydınlardan oluşması ve bunların bir kısmının sıkı yönetimin baskı ve terör şartlarında bir takım sol lafların arkasına gizlenerek gerçekte sınıf mücadelesinden, disiplinli çalışmadan kaçmaları. İkincisi de daha önce işlenmiş olan ve hala kesinlikle düzeltilmemiş olan sağ oportunist hatalar. Eleştiri metninde birinci nokta üzerinde duruluyor. Fakat ikinci nokta tamamen unutuluyor. Ben bu noktanın da sokulmasını istiyorum. Çeşitli defalar, konuşmalar sırasında da sağ hataların sol hatalara yol açtığı noktasına dokundum. Bir kısım arkadaşlar böyle bir şeyin olmayacağını söylediler. Oysa bütün komünist hareketler bu meseleyle yüz yüze gelmişlerdir. Lenin, Sol Komünizm Bir Çocukluk Hastalığı kitabında sol oportunizmin sağ oportunizmin cezası olduğunu belirtir. Mao Zedong, ÇKP içinde sağ hataları düzeltirken sol hatalara düşüldüğünü söyler. Demek ki bu mesele dünyanın gelmiş geçmiş iki büyük ve şanlı komünist partisi içinde ortaya çıkmış ve çözüme bağlanmış bir meseledir. Şimdi daha önce de işlenmiş olan ve kesinlikle düzeltilmemiş olan sağ hataların neler olduğuna geçiyorum. Bu konuda da fikirlerimi daha önce gerek ikili konuşmalarda, gerekse büyük toplantılarda, büyük bir samimiyetle ve şahsıma düşen hataları da örtbas etmeden ortaya koydum. Ve bundan sonra da bu işi daha etraflı ve sistemli olarak yapmaya devam edeceğim. Bu mesele bir çözüme bağlanıncaya kadar bunu yapmak şarttır. Aksi halde liberalizmin doğup yaygınlaşmasına, ilkesiz bir birlik, yani kof bir birlik doğmasına yol açarız. Yoldaşlar, sözünü ettiğimiz sağ hatalar nedir? Bunlar genel hatlarıyla ve özet olarak teoride Mao Zedong fikirleriyle sağ revizyonist görüşlerin, esas olarak ülkemizde Mihri Belli ve Hikmet Kıvılcım'ın tarafından savunulan görüşlerin bağdaştırılması, örgütlenmede birkaç büyük şehrin merkezini ve legal dergi faaliyetini esas alan legalizm, pratikte kendi güçlerimize dayanarak ve inisiyatifi elde tutarak yürütülen ihtilalci bir faaliyet yerine demokratik ittifaklara, yani burjuvaziye bel bağlayarak ve inisiyatifi onlara bırakarak bu diğer hatalardan tabii olarak doğan bir sonuçtur yürütülen teslimiyetçi ve uzlaşıcı bir faaliyet. Gerçekleri dobra dobra söylemekte sayısız faydalar vardır. Söylediklerimiz kafadan uydurulmuş faraziyeler değil, içinde yaşadığımız ve bugün kötü sonuçlarını etimizde hissettiğimiz gerçekler. Bir düşünelim. Biz Mihri Belli ile ayrıldıktan sonra, öncesini saymıyorum, ne gibi faaliyetlerde bulunduk? Önceleri bir gazete ve derginin, hatta bir ara devrimci tip haberleri de vardı. Daha sonra bir gazetenin ve bir derginin yazılması, basılması ve dağıtılması. Bütün faaliyetimizin bel kemiği buydu işte. Ve hatta bu faaliyeti kendimize o kadar kaptırmıştık ki, ne kadar çok yayın organımız olursa o kadar güçlü olacağımızı düşünüyorduk. Ve ilkesiz birlik cephesini, bir dergi dahi çıkaramazlar diye küçümsüyorduk. Bütün örgütlenmemiz bu legal dergicilik faaliyetini güçlendirmeyi amaçlıyordu ve ona yönelmişti. Yazı kurulları, redaksiyon komiteleri, muhabirler, teknik kadrolar, hemen hepsi. Her büronun en önemli görevi gazete ve dergiye yazı yazmak ve onu kendi çalışma alanına dağıtmaktı. Hatta bizim parti adını verdiğimiz örgütlenme bile dergicilik faaliyetine hizmet eden talih bir unsurdu. En değerli kadrolarımız dergi faaliyeti alanında kendi günlük hayatını sürdürüyordu. Yine bu faaliyetler esas itibariyle Ankara ve İstanbul'da ve kısmen de İzmir'de yoğunlaşmıştı. Şimdi bir arkadaş kalkar da hayır böyle bir şey asla olmadı derse, o arkadaş ya samimi değildir ya da hafızasını kaybetmiştir. 15-16 Haziran işçi direnişini takip eden, sıkı yönetim günlerinde eski dergicilik faaliyetini az çok aşan, az çok kendi kuvvetimize dayanan, az çok ihtilalci ve az çok illegal bir faaliyete girdik. Daha doğru bir ifadeyle, şartların zorlamasıyla böyle bir faaliyete itildik. Özellikle de İstanbul'da. Bu her şeye rağmen iyi bir şeydi ve eski hatalardan arınıp bu yolda ilerlememiz gerekirdi. Şunu da belirtelim ki, hareketimizin en güçlü dönemi de bu dönem olmuştur. Fakat öyle olmadı. Sıkı yönetimin gevşemesiyle birlikte faaliyetimiz de gevşedi. Gizli çalışan gruplar açığa çıktı. Sonra bunlar işçi köylü büroları şeklinde iyice meşrulaştı. Hepimiz dergiye döndük. Ve tam bu sırada Sosyalist Kurultay şiarı atıldı. Ve tam bu sırada haftalık derginin yeniden yayınlanması kararı alındı. Ve tam bu sırada işçi köylü çalışma komiteleri kuralım şiarı yayıldı. Arkadaşlar, bunlar tesadüf şeyler değildir. Bunlar bir sınıf içgüdüsünün, bir sınıf tavrının şartları elverişli görür görmez kendini ortaya koymasıdır. Bu sınıf meselesine geçmeden önce yukarıdaki şiarların ve kararların neden yanlış olduğu üzerinde duralım. Çünkü bu, birinci sıkı yönetimle biraz sarsılan eski çalışmaların yeniden restore edilmesiydi. Legalizm ve burjuvazinin demokrasi aşkına güvenmenin bir ifadesiydi. Daha uzun bir müddet demokratik ortamın devam edeceği ve bu arada legal bir partinin sayısız faydalar sağlayacağı söyleniyordu. Ve sayısız faydaların başında yine legal bir yayın organı olan, yani halkın sınıfların mücadelesiyle çıkan İşçi Köylü Gazetesi'nin dağıtım ve satışı geliyordu. Sorumlu bir arkadaş o günlerde bir tartışmada o gün aynen şöyle demişti. Eğer legal bir parti kurmazsak bir ay sonra İşçi Köylü'yü çıkartamayız. Bu arkadaş ilelebet işçi köylüyü çıkaracağını mı sanıyordu bilmiyorum. Haftalık bir derginin rolü ise sosyalist kurultay çağrılarını daha sık tekrarlamak olacaktı. İşçi köylü çalışma komiteleri neydi peki? Merak eden arkadaşlar bu konudaki yazıyı tekrar okusun. Bu komitelerin görevi dergi ve gazeteyi okumak, eleştirmek, bunlara yazı yazmaktı ve başka bir şey değildi. Her bir işçi köylü çalışma komitesi bir yazı kurulu gibi çalışmalı deniyordu. Bunlar yakın zamana ait şeylerdir ve hafızasını biraz zorlayan her arkadaşın hatırlayabileceği şeylerdir. Oysa bazı arkadaşlar hoş olmayan gerçekleri unutmuş görünüyor ve işçi köylü çalışma komitelerine bir başka amaç atfediyorlar. Arkadaşlar, bütün bunlar sağ hatadır ve hem de bütün dünya çapında devrim şartlarının yani silahlı mücadele şartlarının çok elverişli olduğu ve ayrıca ülkemizde halk kitlelerin, devrimci mücadelenin kabardığı, hakim sınıfların şiddetli ve derin buhranlara düştüğü dönemlerde işlediğimiz hatalardır. Bunların Mao Zedong fikirleriyle ne gibi bir ilgisi vardır? Mao Zedong çizgisi bugün bizim şartlarımızda. Silahlı halk savaşı çizgisidir ve meselenin esası budur. Peki biz bu halk savaşını neyle ve nasıl yürütmeyi düşünüyorduk? Yazı kurullarıyla mı? İşçi köylü çalışma komiteleriyle mi? Yoksa hakim sınıfların istediği zaman kapatabileceği gazetede attığımız sloganlarla mı? Bu sloganlar ne gibi bir örgütlenmeyle ve pratik çalışmayla hayata uygulanacaktı? Ben böyle bir örgütlenme ve böyle bir pratik faaliyet bilmiyorum. Bilen arkadaşlar söylesinler. Ayıbımızı örtmek için attığımız parlak ve keskin sloganlar, bizi dediği başka yaptığı başka bir grup haline getirmekten başka bir işe yaramadı. Ve halk kitleleriyle birleşmek ve kaynaşmak kesinlikle mümkün olmadı. Zaman bitmek üzere olduğundan kısa kesmek zorundayım. En son bu eleştirilere kulak asmayan ve bildiği yolda direten sağ çizgi, sıkı yönetimden 10 gün kadar önce legal bir parti kurmak kararını alarak hatayı doruğa ulaştırdı. Aynı günde iki revizyonist grup daha, Mihri Belli ve Hikmet Kıvılcımlı da legal parti hazırlığı içerisindeydiler. Sıkı yönetim kapıya dayandığı bir dönemde komünist bir hareketin alacağı kararlar herhalde bir legal partiden çok başka şeyler olmalıydı. Öyle olmadı ve sıkı yönetim bütün şiddetiyle bastırdığı zaman kelimenin tam anlamıyla hazırlıksızdık. Bazı arkadaşlar aceleyle alınmış bir iki tedbiri büyütüyorlar ve bize. Bak işte biz gereken tedbiri daha önce aldık. Siz hiçbir şey yapmadınız diyorlar. Bu kendi kendimizi aldatmak olur arkadaşlar. Hiçbir ciddi tedbir ve hazırlığımız yoktur. Ve abartılan tedbirler özel olarak bize yönelilecek bir gerici saldırılar karşısında yerle bir edilebiliriz. Ayrıca bu önderin böyle konuşmaya hiçbir zaman hakkı yoktur. Çünkü o hareketin bir parçasından değil, bütününden sorumludur. Bütün yukarıda sıraladığımız hataları belli bir sınıf içgüdüsüne ve sınıf tavrına bağlamıştık. Bu içgüdü, burjuva içgüdüsü. Bu tavır, burjuva sınıf tavrıdır. Ve hareketimizin esas itibariyle burjuva içinde kök saldığından, onların sağladığı imkanlar vesaireye yaslandığından yukarıdaki hatalar kaçınılmazdı. Saflarımız burjuva hayat tarzına, burjuva alışkanlıklarına sıkı sıkıya bağlı unsurlarla doluydu. Ve esasen bizzat yürüttüğümüz faaliyet, bu faaliyetin muhtevası, bu unsurları saflarımıza toplamıştı. O faaliyet, yani legal dergi faaliyeti, hakim sınıfların bir darbesiyle ortadan kalkınca, bugün ortada pek az arkadaşla kaldık ve devrimci, kelimenin gerçek anlamıyla devrimci bir faaliyetin örgütlenmesine giriştiğimizde kadro bulamıyoruz. Durum budur, sonuç budur. Ve hatanın doğmasında ve büyümesinde, saflarımızdaki her ferdin, her bireyin şu veya bu ölçüde payı olmakla birlikte esas sorumluluk Merkez Komitesi'nindir. Bugün tahribatın dozajını alabildiğini artırmış olan sol oportunizm, bu hatalara tepki olarak, bunların bir cezası olarak doğmuş ve büyümüştür. Bu nokta son derece önemlidir. Aynı hataları tekrarlamayacağımız tek garantisi bu noktanın kavranmasıdır. Ve bu husus mutlaka sol oportunizmin eleştirildiği metinde yer almalıdır. Bu metinde bir öz eleştiri yayınlanmasa bile sağ hataların bir özeti verilebilir ve verilmelidir. Bu hataların bir öz eleştirisinin ayrıca yapılacağı söylenebilir ve söylenmelidir. Kemalizm konusunda metindeki görüşlere katılmıyorum. Kemalizm daha Kurtuluş Savaşı'nın içindeyken emperyalizm ve feodalizm ile uzlaşmaya ve karşı devrimciliği temsil etmeye başlanmıştır. Halka ve komünistlere alçakça düşmanlık gütmüş ve onlardan gelen her hareketi gaddarca ezmiştir. Mao Zedong'un Yeni Demokrasi kitabında aldığı dipnotunda Stalin de bundan bahsediyor. Ayrıca Şunurov'un kitabındaki bilgiler son derece öğreticidir. Mustafa Kemal'in tam bağımsızlık pratikte 1938'e kadarki iktidar döneminde görüldüğü gibi emperyalizme teslimiyet, yarı sömürgeciliği seve seve kabullenmesidir. Mustafa Kemal'in Sun Yat-sen ile kıyaslanması doğru değildir. Olsa olsa Chiang Kai-shek ile kıyaslanabilir. Zaman bitti. Selamlar. Haydar Fırat.